Ayrım 22. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 331. Emevi şeytanının tahribatı. Emevi şeytanı tabiri Mısırlı düşünür Mahmud Ebu Reyye'nindir. Ebu Reyye bu tabiri büyük ihtimalle Ebu Süfyan'ı niteleyen Âl-i İmran 175. ayetten almaktadır. O ayette Ebu Süfyan, yardakçılarını kullanarak müminleri korkutmak isteyen bir şeytan olarak tanıtılıyor. İşte size şeytan. O, kendi dostlarını korkutur, sizi dostlarıyla korkutur. Eğer inananlardansanız, onlardan korkmayın, benden korkun. Ebu Reyye bu tabiri Emevilerin hilafeti esas sahiplerinden gasp etmek için oynadıkları ve büyük kısmı uydurma hadislere dayanan dincilik oyununu tanıtırken kullanmaktadır. Şöyle diyor. Araştırmacılar ve gerçekçi din uleması rivayette hilecilik ve hadis uydurmanın 3. Halife Osman yönetiminin son zamanlarında ve özellikle onun hayatını kaybetmesiyle sonlanan fitnenin ardından başladığında ittifak etmişlerdir. Hadis uydurma oyunları Ali'ye biat etmesinden sonra iyice şiddetlenip yayılmıştır. Müslümanlar Ali'ye biatlarını tam bir şekilde tamamlayamadan Emevi şeytanı halifeliği esas sahibinden gasp etmek ve onu bir Emevi kurumuna dönüştürmek için boynuzunu göstermiştir. Ne yazık ki bunda başarılı da olmuştur. Murteza el-Yemani, İsarul Hak adlı eserinde şöyle diyor. Dine sonradan sokulan uydurmaların en büyük kısmı, ikisi de batıl olan şu iki olumsuzluğa indirgenebilmektedir. 1. Dinde ziyade, yani arttırma. 2. Dinde noksanlaştırma, yani bazı şeyleri eksiltme. Dinde arttırmanın görünümlerinden biri de dine yalan söyletmektir. Ebu Reyye 91-92. Dine sonradan sokulan ve halk tarafından bidat-ı hasene, güzel bidat diye anılan uydurmaların tümü dinde arttırma türünden uydurmalardır. Ne yazık ki bu uydurmalar sadece ibadetler alanında kalmamış, itikat alanına da sokulmuştur. Ebu Reyye 98. Konuyla ilgili bütün kaynaklar bize bildiriyor ki, din istismarı ve siyasal çıkar için hadis uydurma, din adına kıssalar icat etme musibetinin en hızlı temsilcisi, hatta kıssa uydurtma işinin öncüsü Emevi Kralı Muaviye'dir. Özellikle onun İslam dışı krallığına başkent yaptığı ve en büyük fitnelerin merkezi haline getirdiği Şam'ı övmek maksadıyla uydurttuğu hadisler çok ünlüdür. Muaviye, Şam'ı öylesine yüceltili hadisler uydurtmuştur ki, bu fitne ocağı kent neredeyse Mekke ve Medine'den üstün gösterilmiştir. Şam'la ilgili uydurmaların hemen hepsinin ravisi, Siyonist Kâb ile onun çömezi Ebu Hureyre'dir. Muaviye, melanetlerini sergilediği Şam'ı takdis için hadis uydurtmakla kalmamış, baş düşmanı bildiği Hazreti Ali'ye lanet okutmanın yolunu açmak için de hadis uydurtma yoluna gitmiştir. Ali'nin Nehcül Belagasını şerh eden Mutezile imamı Ebu'l-Hadid, ölüm 656-1258, anılan eserinde bize bildiriyor ki, yine bir Mutezile imamı olan Ebu Cafer el-İskafi, ölüm 240-854, şöyle demiştir. Muaviye, Ali hakkında çirkin isnatlarda bulunmak üzere sahabe ve tabiundan iki ekip görevlendirdi. Bu ekiplere herkesin karşı çıkamayacağı imkanlar ve bağışlar sağladı. Bu kişilerin sahabeden olanları arasında Ebu Hureyre, Amr bin el-As, Muğire bin Şube ve Semüre bin Cündep ölüm 60-680'de vardır. Tabiun ekibinde en önemli isim ise yine bir Emevici olan Zühri'nin rivayet kaynağı sayılan Urve bin Zübeyir'dir. Urve'nin Ayşe'ye dayandırdığı şu rivayetine bakmak bile nasıl bir Emevici olduğunu anlamaya yeter. Hazreti Ayşe demiştir ki, bir gün Hazreti Peygamber'le oturuyorduk. O sırada Ali ve Abbas içeri girdiler. Hazreti Peygamber onları görünce bana şöyle dedi. Ey Ayşe, şu ikisi var ya, bu ikisi benim dinimin dışında bir din üzere ölecekler. Cehennem ehlinden birilerine bakmak isteyenler işte bu ikisine baksın. Çok hızlı bir Ali düşmanı olan Amr bin el-As ise, hızlı bir Emevici olan Buhari tarafından da kayda geçirilen, bakınız Buhari, Kitab-ül Edeb, şu lanetli sözü hadis diye rivayet etmiştir. Ebu Talib'in, Ali'nin babası ve Hazreti Peygamber'in amcası, ailesi benim dostlarım değildir. Benim dostum Allah ve müminlerin salihleridir. Ebu Hureyre Kufe mescidine gidip kendisinin asla yalan söylemediğini, halkın onu yalancı diye damgalamasının doğru olmadığını anlatan bir nutuk çektikten sonra şu melun sözü hadis diye rivayet etmiştir. Allah'ı tanık tutarak yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in benden sonra çıkacak bidat dediği şeyi Ali çıkartmıştır. Ali hakkındaki bu hayasız yalan Muaviye'ye ulaştırıldığında Muaviye Ebu Hureyre'ye büyük bir ikramda bulunmuş, arkasından da onu Medine valiliğine getirmiştir. İmam-ı Azam tek rivayetçisi Ebu Hureyre olan hadisleri hükme esas almıyordu. Ebu Reyye 180. Semüre bin Cündeb'in yaptığı bu yalancılıklara bile taş çıkartacak bir kötülüktür. Muaviye bu kişiye 100 bin dirhem gibi büyük bir para vaat ederek Bakara suresi 204 ve 205. ayetlerin Ali hakkında indiğini söylemesini sağlamıştır. O iki ayet şunlardır. İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o düşmanların en yamanıdır. Yanından ayrıldığında, iş başına geçtiğinde, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur. Oysa ki Allah fesadı sevmez. Semure, büyük yalanıyla da yetinmeyerek şu melun iddiada bulunma cüretini de göstermiştir. Demiştir ki, Bakara 207. ayet, Ali'yi şehit eden İbn-i Mülcem hakkında nazil oldu. O ayet şöyle. İnsanlardan öylesi de vardır ki, benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Demek ki Semüre zalimine göre Allah kitabında Hazreti Ali'yi katleden bir teröristi övmekte ve ödüllendirmektedir. Olayın bundan sonrası çok daha dehşet vericidir. Semüre istenen yalanı uydurup yayınca doğruca Muaviye'ye gitti. Muaviye ona 1000 dirhem verdi. Semüre kabul etmedi. 2000 dirhem verdi, onu da kabul etmedi. 3000 verdi, onu da kabul etmedi. Sonunda 4000 dirhem verince o da kabul edip sustu. İbn Ebil Hadid, Şerhu Nehcül Belaga 1-358-361, Askeri Ayşe 1-374-375, Tarihçi Taberi, Hicri 50 yılı olaylarını anlattığı bölümde, bu Semüre'nin Emeviler lehine ne kadar insanı katlettiğini bize söylemektedir. Emevilerin has adamlarından Ziyad bin Ebih'in, bir süre vekaleten valiliğe getirdiği Semüre, Basra ve Kufe valilikleri sırasında 8000 insanı öldürmüştür. Bunlar içinde devrin en büyük Kur'an ehli alimlerinden 47 kişi de vardı. Ziyad, Semüre'nin vekil valiliği sırasında ölünce, Muaviye asil vali olmayı bekleyen Semüre'yi vali yapmadığı gibi vekaleten yürüttüğü Basra valiliğinden de azletti. Azil haberi üzerine Semüre'nin söylediği söz, tarihin bütün zalim yardakçılarının ruh halini, kişilik yapısını ve Müslümanların nelere nasıl inandırılıp taptırıldığını, bugünkü Müslümanlar içinden Haçlılarla işbirliği yapanların tarihi atalarının kimler olduğunu anlatması bakımından muhteşem bir ibret tablosudur. Azil haberini alan Semüre şöyle diyor. Allah Muaviye'ye lanet etsin. Eğer ben Muaviye'ye itaat ettiğim kadar Allah'a itaat etseydim, bana ebediyen azap etmezdi. Taberi, Tarih, 53. Yıl Olaylar, İbnül Esir, El Kamil, 3-195, Askeri Ayşe, 1-376. Kaynaklar bu Semüre hakkında Hazreti Peygamber'in mucize bir ihbarını bize ulaştırmaktadır. Hazreti Peygamber, Semüre'nin de içlerinde olduğu birkaç kişilik bir sahabe grubu için şöyle demiştir. Bunların en son öleni cehenneme gidecektir. O grup içindekilerin en son öleninin Semüre olduğu da kaynaklar ve kişiler tarafından haber verilmektedir. Bakınız Belazuri, Ensabül Eşraf 13-185. Emeviler lehine hadis uydurmanın öncülerinden bir diğeri olan Muğire bin Şube'ye gelince, bu adam Kufe'de 7 yılı aşkın bir süre valilik yaptı. Bu valiliğinin en öne çıkmış icraatı, Hazreti Ali'ye mihrap ve minberlerden lanet okutması oldu. Bu Muğire, bir gün Ali'ye sevgisiyle bilinen Sa'sa bin Suhan el-Abdi'yi yanına çağırıp şu dehşet verici nasihati yaptı. Seni uyarıyorum. Sakın bana Osman hakkında bir eleştiri yaptığın bildirilmesin. Sakın bana Ali'yi açıkça övdüğün de bildirilmesin. Ali'nin üstünlükleriyle ilgili benim bildiklerim senin bildiklerinden çok fazladır. Fakat bugün onu istemeyen bir saltanatın hükmü altındayız. Ali'yi kötülemek üzere bu makamlara getirildik. Bildiğimiz birçok şeyi bu saltanat rahatsız olmasın diye takiye yaparak saklamak zorundayız. Eğer Ali'nin faziletlerini anlatmak istiyorsan, bunu evinin içinde dostların arasında yap. Ama sakın camide, halk arasında yapma. Çünkü bizi buraya atayan halife böyle bir şeyi asla tahammülle karşılamaz, bu konuda asla mazeret kabul etmez. Taberi, tarih 6-108, 43. yıl olayları, askeri Ayşe 1-376. Ziyad bin Ebih, Muaviye'ye jurnalleyeceği insanları şöyle damgalıyordu. Ali'nin dinindendir. Muaviye'nin bu durumda standart cevabı şuydu. Ali'nin dini üzere olanları katledin. Muaviye bu katli bazen diri diri gömme şeklinde uygulatıyordu. Mesela Hucr bin Adi ve El-Hasami'yi bu şekilde öldürtmüştür. Bu tür idamların ardından öldürülenlere müsle yapılıyordu. Müsle, cahiliye Araplarının düşmanlarını öldürdükten sonra onların gözlerini, burnunu, kulaklarını, dudaklarını keserek hınçlarını dindirmelerine denir. Bu cahiliye adetinde en büyük şöhret Muaviye'nin annesi Hind'indir. Hint, Uhud Savaşı'nda pusu kurdurup öldürttüğü peygamber amcası Hamza'nın göğsünü yardırtıp ciğerlerini çıkarmış, ağzını alıp çiğnemiştir. Hint, ayrıca Hamza'nın kulaklarını, gözlerini, burnunu kestirip bir tele dizdirerek gerdanlık yapıp Mekke putperestlerinin kodamanlarına hediye olarak götürmüştür. Sahabe nesli Muaviye'yi annesi Hind'in bu müsleciliği yüzünden İbn-i Akiletil Ekbad, ciğer çiğneyen kadının oğlu diye anarlardı. Şam'ın yüceltildiği sırada Ebu Hureyre tarafından cehennem kenti gösterilen yerlerden biri de Konstantiniye yani İstanbul'dur. Ne ilginçtir ki aynı İstanbul, Muaviye'nin Melun oğlu Yezid'in komutasında kuşatıldığında Emeviler adına hadis uydurma uzmanları hiç vakit kaybetmeden şu uydurmayı piyasaya sürmüşlerdir. Konstantiniye elbette fetholunacaktır. Ne güzel komutandır onu fethedecek komutan ve ne güzel ordudur onu fethedecek ordu. Muaviye Şam abdalları hadisini de uydurtmuş ve bu fitne kentini bir tür evliya kenti ilan ettirmiştir. Aynı sıralarda kendisinin peygamberin vahiy katipleri arasında yer aldığı yolundaki büyük iftirayı da yaymıştır. Halbuki o, sözde Müslüman olduğu sırada vahiy zaten bitmişti. Neyin katipliğini yapacaktı? Gerçek olan şu ki, Muaviye ne vahiy katipleri arasında yer almış ne de Kur'an'dan bir tek kelime yazmıştır. Geniş bilgi için bakınız Ebu Hureyye 97-104. Şamlı Muhammed bin Said şöyle diyebiliyor. Güzel bir söz gördüğümde ona bir hadis senedi uydurmakta hiçbir sakınca görmem. Hadis tarihçisi İbn Hacer el-Askalani, ölüm 852-1448, eseri Fethül Bari'de, bakınız 1-161, şu uyarıyı yapıyor. Cahil takımdan bazıları öyle bir aldanışa saplandılar ki, dinde özendirme veya sakındırma adı altında hadisler uydurdular ve savunmasını da şöyle yaptılar. Biz bunları yaparken peygambere yalan isnat etmiyoruz. Onun şeriatini güçlendiriyoruz. Benzeri uydurmacılık gerekçeleri için bakınız Ebu Reyye 11-112. Hammad bin Zeyd ölüm 179-795 olup bitenleri şu cümleyle özetliyor. Sapıklar Hazreti Peygamber'e isnat ederek 12 bin hadis uydurdular. Hadis uydurmada kullanılan şeytani yollar ikidir. 1. Doğrudan doğruya peygambere yalan isnat etmek, Yahudi dönmeleri Ka'b ve arkadaşlarının yolu buydu. 2. Sahabileri özellikle eleştiri üstü tutulanlarını aracı yaparak rivayette bulunmak. Bu ikinci yol özellikle Hazreti Ayşe için kullanılmıştır. Ayşe, sahabenin bilgin ve fakih şahsiyetlerinden biridir. Onun rivayetiymiş gibi gösterilen uydurmalar kolay kolay eleştirilemez, eleştirilememiştir. Uydurmacılar bu yolu iyi kullanmışlardır ve bakıyoruz Hazreti Ayşe'yi en çok hadis rivayet edenler El-Müksirun arasında gösteriyorlar. Oysa ki ona rivayet ettirilen hadislerin büyük bir kısmı onun hadis konusundaki ölçülerine asla uymamaktadır. Nitekim üzerinde olduğumuz konunun büyük otoritelerinden biri olan çağdaş Iraklı bilgin Seyyid Murtaza el-Askeri, bu noktaya temas etmekte ve ilk iki halife döneminde Ayşe'ye isnat edilen hadis sayısının ancak onlarla ifade edilebileceğini söylemektedir. Askeri Ayşe 103. Rivayeti Hazreti Ayşe'ye nispet edilen hadislerin yüzlere varması sonraki zamanlarda oynanan oyunun bir eseridir. İnsan Rableştirmeye karşı çıkış. İmam-ı Azam geleneksel Arapça tabucu söylemin bütün sahabiler udüldür yani günahsızdır iddiasını kabul etmemektedir. Büyük imam böyle bir nitelemeyi uğruna can verdiği ehlibeyt için hatta Hazreti Ali için bile yerinde bulmamaktadır. Çünkü böyle bir kabul Kur'an verileri açısından şirktir. Büyük imam bu temel anlayışın bir gereği olarak mesela Muaviye'yi kebair ehlinden, büyük günah işleyenlerden saymaktadır. İmam-ı Azam hoşgörüsü bu Emevi despotunu sadece büyük günah işlemekle itham ederek ona yine de lütufkar davranmıştır. Çünkü Peygamber Ehli Beyti'nin kimisinin bizzat Hazreti Hasan gibi, kimisini de azmettirici olarak Hazreti Hüseyin, Harre şehitleri ve binlerce benzeri katili bu zorbadır. Gerçek şu ki, Ebu Süfyan oğlu Muaviye'nin döktüğü ve döktürdüğü masum kanlarının hesabını yapmaktan tarih aciz kalmaktadır. Bütün bunlardan daha kötüsü de var. Asırlardır Müslümanların canını yakan, onları kendi içlerinde köleleştirip haçlı düşmanlarına teslim olma noktasına getiren saltanat dinciliğinin öncüsü ve başı da Muaviye'dir. Kadı Abdülcebbar, ölüm 415-1025, bu noktada önce şunu söylüyor. İmam-ı Azam diyor ki, eğer müminlerin emiri Hazreti Ali'nin izlediği tavır olmasaydı, Muaviye, Amr bin el-As, Ebu Musa el-Eşari gibi azgın eşkıya takımı, Ehlül Bağ, kişilerin durumlarını bilemezdik. Kadı Abdülcebbar, Şerhül Hamse, 141. Kadı Abdülcebbar daha sonra Muaviye ölüm 60-679 hakkındaki düşüncesini şöyle ifade ediyor. Onun fasıklığında hiçbir kuşku yok. Tartışılan kafir olup olmadığıdır. Fasıklığına ait gösterdiğimiz delillerse sadece bazılarıdır. Bâhi, zalim, saldırgan, eşkıya olduğu tartışmasızdır. Bütün bunlar ortada dururken nasıl olur da Muaviye'nin Ali ile çatışmasında haklı olabileceği söylenebilir veya bu konuda Ali ile Muaviye arasında hüküm vermeden durmak gerekir denebilir? O şahsın kötülükleri, rezillikleri, günahları sayılamayacak kadar çoktur ama burada onlara girecek durumumuz yok. Kadı Abdülcebbar, El-Muni, İmamet 2-93-94. İbnül Ebil Hadid'in beyanına göre Ebu Hanife, Ebu Hureyre ve Enes bin Malik gibi sahabilerin udul, günah ve yalandan arınmış olduklarını kabul etmiyordu. Bir gün sabahtan akşama kadar onun fetva meclisinde bulunan bir misafiri ona imalı bir biçimde sataşmak için dedi ki, "Ey Ebu Hanife, şu mecliste Ebu Bekir ve Ömer bulunsalardı bunca sorunun hiç değilse bir kısmına cevap vermezlerdi. Hiç değilse bir kısmını düşünüp taşınmak için bekletirlerdi." Büyük imam birilerini putlaştıran imayı anladı ve itham edici bir ima ile cevap verdi. Sen cinnet mi geçiriyorsun, kafayı mı bozdun? İbn Abdilber, El-İntika 147. İmam-ı Azam şunu demek istiyor. Ne demek Ebu Bekir ve Ömer hemen cevap vermezlerdi? Niye cevap vermeyecekmişim? İnsanları ne diye bekletecekmişim? Falanca filanca olsaydı diye neden düşünecekmişim? İmam-ı Azam'ın bilgisini esirgemez ve soruların altında kalmaz tavrı onu çekemeyenleri sürekli sinirlendirmiştir. İmamın bu tavrını onun bir tür kibri, cüreti olarak gösterip hasetlerini bu yolla tatmin etmeye çalışanlardan biri de onu sürekli itham eden meslektaşı Süfyan bir Uyeyne'dir. Bir yerde şöyle diyor Süfyan. Allah'a karşı cüret göstermede Ebu Hanife'den daha ileri gidenini görmedim. Horasanlı birisi ona yüzlerce soruluk bir liste ile gelmişti de Ebu Hanife hadi sor cevap vereyim demişti. Siz Allah karşısında bundan daha büyük bir cüret gördünüz mü? İbn Abdilber, İntika 148. Sahabenin saygınlığı elbette ki tartışılmaz. İmam-ı Azam da böyle bir tartışma açmamıştır. Tam aksine sahabenin dinsel bir meselede sözlerini mutlaka dikkate aldığını ancak sahabe sözleri arasında tercih yapabileceğini söylemiştir ki buna da kimsenin bir itirazı olamaz. Ne var ki maksatları sadece itham ve afaraz olan bazı zümreler sahabenin tümünü tartışma üstü tutmadığı için İmam-ı Azam'ı sahabeye karşı çıkıyor, onları günahkar ilan ediyor, onlara saygısız davranıyor diyerek itham etmişlerdir. Yani bunlar ya hep ya hiç kuralı işletmek istiyorlar. Bu kural, fikir zemini bakımından şirk, tarihsel gerçekler açısından ise tutarsız ve akıl dışıdır. Bir kere sahabe içinden mürtedlerin, zalimlerin ve Hazreti Peygamber'in mesajına aykırı hareket ederek suç işleyenlerin çıkacağını bizzat Hazreti Peygamber haber vermiştir. İmam-ı Azam dese de, demese de bu gerçek ortadadır. Hazreti Peygamber'in bu ihbarını bildiren hadis, mütevatır bir hadistir. bu hadise dayanarak tespit yapanları sahabeye karşı çıkıyor, onları tekfir ediyor diye itham etmek, aklın ve dinin tüm verilerine aykırı bir insanlık suçudur, iftiradır. Ne yazık ki mezhep ve Arapçılık gayreti, büyük diye nitelediğimiz bazı insanları bile bu iftiranın içine itmiştir. Hesaplara el verdiğinde uydurma hadisleri bile nas diye ileri sürenler mütefatır bir hadisin beyanını yok farz etmektedirler. Sahabeden günahkar hatta mürtet bazılarının çıkabileceğini söylemek başka şeydir. Tüm sahabeyi günahkar, güvenilmez ilan etmek başka şeydir. Sahabenin tümünü itibar dışı tutan bir tek İslam bilgini yoktur. Ama onların bazılarını günahkar, yalancı, azgın, kinci, egoist ilan eden yüzlerce İslam bilgini vardır. Hatta onların bizzat kendileri kendilerine bu tür ağıt ithamlar yöneltmişlerdir. Tam bu noktada konumuza ışık tutacak bir açıklamayı Kur'an'daki İslam adlı kitabımızın Fetih Suresini yorumlayan bölümünden aktaralım. Gerçek şudur ki, son peygamber de dahil bütün insanlar günah işleyebilir. Bunu ifade eden onlarca ayet vardır. Ancak Allah peygamberlere derhal tövbe nasip ederek günahlarını siler. Onların korunmuş olmalarının anlamı budur. Bunun aksini söylemek insanı ilahlaştırmak olur ve bu da şirktir. Bu yanlış anlayışı kökünden silmek içindir ki Cenab-ı Hak son peygamberine bile günah izafe etmiş ve insanlara adeta artık gerisini siz düşünün demiştir. Geleneksel anlayışın bırakın sahabileri, peygamberlerin udul, masum, yalandan uzak olduklarını kabul eden anlayışı bile Kur'an'la uyuşmaz. Allah'ın peygamberlerine bile reva görmediği bir sıfatı sıradan insanlara reva görmek ve bunu dindarlık, sahabeye saygı adıyla perdelemek korkunç bir sapmadır. Bu iddia bir başka günahı gizlemek için bir hazırlık kılıfıdır. Önce sahabiler masum, tenkit üstü ilan ediliyor, sonra da hadis adı altında bir yığın uydurma söz bunlara rivayet ettirilerek bu sözlerin tenkidine imkan bırakılmıyor. İşte bu iki başlı günah, ümmetin beynine ve ruhuna bir pranga gibi musallat olmuş ve Allah'ın dinine aykırı yüzlerce hurafenin dokunulmazlığına yol açmıştır. Daha peygamber hayattayken onun nezih eşine zina isnadıyla iftira edebilen insanların tümünü masum ilan etmek o dine de o peygambere de saygısızlık olur. İfk adıyla anılan Hazreti Ayşe'ye iftira olayında günahın faillerinin sadece münafıklar olduğu yolundaki iddia da yalandır. Gerçek olan şu ki ifk olayının failleri arasında en büyük ve en muteber sahabilerden bazıları da vardır. O halde hiçbir sahabi udul veya masum değildir, olamaz. Bu insanlar içinde lakabı kezzab yani yalancı olanlar bile vardır. En çok hadis rivayet edenler arasında birinci sırayı tutan Ebu Hureyre, ölüm 58-677, bu lakabı taşıyanlardan biridir. Kur'an hiç kimseye günah işlemez insan payesi vermemektedir. O halde hiç kimse yalan söylemez, hata etmez gibi sıfatların da sahibi değildir. Hazreti Peygamber de Allah'ın koruması dışında hiçbir insanın masum olamayacağını birçok kez belirtmiştir. Kur'an, sahabilerin masumiyetine ilişkin hiçbir beyan taşımamaktadır. Bizzat sahabiler birbirlerinin yalan söylediklerini açıkça ifade edebilmişlerdir. Bu onları asla küçültmez. Hepsi kuldur ve kul hatasız olmaz. Hazreti Ayşe, vitir namazı ile ilgili bir beyanı yüzünden Ebu Derda, ölüm 32-652 için Ebu Derda yalan söylüyor demiştir. İbn Hanbel 6-242. Aynı şekilde İmran bir Husayn, ölüm 52-672, bir başka sahabi olan Semüre bin Cündebi, ölüm 59-678, bir rivayeti dolayısıyla yalancılıkla itham etmiştir. Bu Semüre'nin Hazreti Ali aleyhinde hadis uydurarak Muaviye'den 4000 dirhem para aldığını bu eserin ilgili sayfalarında göstermiş bulunuyoruz. Muhaddis Bilgin Zehebi, ölüm 748-347, şu tespiti önümüze koyuyor. Sahabenin bir kısmını şu veya bu yorumla kafir ilan etmiştir. Onlar masum değillerdi. Zehebi, Er-Ruvat Es-Sikat 23. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz anlamında hadis diye rivayet edilen söz tümden yalandır. Bu söz az önce değindiğimiz günaha girenlerin kendilerine hazırladıkları bir yalan desteğidir. İbnül Kayyım, İlamül Muvakkîn 2-223. İbn Ebil Hadid'in ürperten beyanları. İbn Ebil Hadid, Nehçül Belâğa şerhinde bu mesele üzerine çok ayrıntılı bilgiler vermektedir. Ona göre ashabın tümünün udul olduğu yolundaki iddia ve dayatma tam bir İslam dışılıktır ki Emevilerin kendilerini temize çıkarmak için yaptıkları korkunç bir inanç tahribi önümüzde durmaktadır. İbn-i Ebil Hadid'in açıklamalarından kısa bazı alıntılar yapmak istiyoruz. Hazreti Ömer, Ensar'ın en seçkinlerinden biri olan Sa'd bin Ubade için "O bir münafıktır, katledin onu" diyebilmiştir. Aynı Ömer, Amr bin el-As ve Muaviye'yi hıyanetle, Beytülmal'ı talan etmekle suçlamıştır. Ömer, daha birçok sahabiyi ağır suçlamalarla itham etmiştir. Bu yüzdendir ki Ömer, onca başarılı fetihlerine rağmen büyük bir kine maruz kalmış ve hilafeti bitsin diye beklenen biri olmuştur. Onun itham ettiği sahabe mi hatalıydı, Ömer mi? İki halde ashabın udullüğü iddiasına terstir. Hazreti Ayşe, Halife Osman'ı ihtiyar bunak diye itham etmiş ve bu bunağı öldürün diye bağırmıştır. Ayşe şunu da demiştir. Tanıklık ederim ki Osman, kıyamet günü Sırat Köprüsü üstünde bir leş gibi kalacaktır. Bugün aynı sözleri söylemeye kalkan biri anında zındık diye damgalanır. Osman, sahabenin en önde gelenlerinden biri ve Müslümanların halifesi olmasına rağmen bu ithamlara nasıl maruz bırakılmıştır? Anlaşılan o ki, en önde olanları da dahil, sahabe de aynen bizim gibi ağır ithamlara maruz bırakılabilmiştir. Yine bir sahabi olan Vali Muğire bin Şube, zina ile itham edilip Ömer tarafından muhakeme edilmiş ve ancak Ömer'in yardımıyla rejim cezasından kurtulabilmiştir. Muğire'den çok daha üstün bir sahabi olan Bedir gazisi Kudame bin Maz'un, şarap içtiği için Hazreti Ömer tarafından cezalandırılmıştır. Hazreti Ali birçok sahabeyi rivayet ettikleri hadisleri kabul etmek için yemin ettirmiştir. Udul sıfatı olan insanlara bunlar nasıl yapılır? Hazreti Ebu Bekir gibi büyük bir sahabi, Hazreti Fatıma'ya reva gördüğü davranışlarından ötürü son günlerinde pişmanlığını ifade etmiş, tövbe etmiştir. Tövbe günah için değil de ne için yapılır? Hazreti Ali, Halife Osman'la yaptığı bir tartışmada Osman'ın "Ebu Bekir ve Ömer senden hayırlıdır" sözüne karşılık şunları söylemiştir. "Yalan söylüyorsun. Ben onlardan da senden de hayırlıyım. Ben onlardan çok önce Allah'a kul oldum. Sense onlardan da sonra Allah'a kul oldun." Muaviye bazı altın ve gümüş eşyayı değerinden pahalıya sattığında Ebu Derda ona, "Peygamber bunları böyle satmazdı, yaptığın doğru değil" dediğinde Muaviye, "Ben bunları böyle satmakta hiçbir sakınca görmüyorum" diye cevap verebilmiştir. Bu ve benzeri icraatını olan sahabe için Hazreti Peygamber nasıl olur da "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erersiniz" der. Ammar bin Yasir gibi mümtaz bir insanı öldüren Şamlılar nasıl olur da hidayet rehberi olur? Hazreti Peygamber, Ammar'ı öldürenlerin azmış eşkıya olacağını mütevatır bir hadisiyle bildirmemiş midir? İbn Ebil Hadid devam ediyor. Hazreti Peygamber'e isnat edilen "zamanların en hayırlısı benim zamanım, ikinci olarak da beni izleyen zamandır" sözü temelde yalandır. Hazreti Peygamber böyle bir sözü söylemiş olamaz. Çünkü bu söz tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır. Hazreti Peygamber zaman tarafından yalanlanmış bir sözü asla söylemez. Tarih göstermiştir ki Hazreti Peygamber'in zamanını izleyen zaman zamanların en şerlisidir. Öyle bir zamandır ki o, Hazreti Hüseyin onda öldürülmüş, Medine onda yağmalanmış, Beytullah onda mancınıklanıp tahrip edilmiş, halifeler Kabe'nin damında şarap içmeye onda tevessül etmiş, Ensar ve Muhacir'in en seçkin simaları onda köleleştirilmiştir. Bütün bunlar düşünüldüğünde sahabenin hiçbirinin peygamberle sohbet etmiş olmak dışında herhangi bir dokunulmazlığı, masumiyeti, farkı olmadığı anlaşılır. Eşi Hazreti Ayşe fuhuş ithamıyla iftiraya maruz bırakıldığında sahabe olduğu söylenerek mi aklanmıştır? Hayır. Vahyin aklayıcı beyanları beklenmiştir. Suçsuzluğun, masumiyetin yok sayılması için sahabeden olmak diye bir ölçü asla olmamıştır ve yoktur. İbn Ebil Hadid nihayet işin esasını kayda geçiriyor. Sahabe ile ilgili udulük iddiasını Emeviler ortaya attı. Onlara kılıçlarıyla yardımcı olamayanlar bu konuda uydurdukları hadislerle destek verdiler. Daha fazla bilgi için bakınız İbn Ebil Hadid Şerhü Nehçil Belaga 20'ye 17 ila 25. Gerçek şu ki Kur'an tevhidine tamamen aykırı udulük iddiası İslam'ın iman ilkeleriyle asla savunulamaz. Durum Emeviler eliyle itikat kitaplarına sokulanın tam tersidir. Ashabın udul olmadığını, peygamberden sonra büyük günahlar işleyeceklerini bildiren mütevatır hadisler vardır. Mısırlı bilgin Ebu Reyye'nin tespitlerini izleyelim. Sahabeden şarap içenler de vardır. Birçoklarının yaptıklarına ise Resul'ün hatırı gözetilerek ses çıkarılmamıştır. Zikre değer hiçbir dini kaynakta da bunlara değinilmemiştir. Ali'nin, Talha'nın ve Hüseyin'in katlinden hoşnut olup da bu alçakça fiilleri gerçekleştirenlere, sika, güvenilir görenlere bakın. Buhari ve Müslim, Hammad bin Seleme, ölüm 167-783, Mekhul, ölüm 113-731 gibi ümmetin takva sahibi alimlerinden rivayette bulunmaktan kaçınmışlardır. Sahabeden Abdullah bin Zübeyr, Cemel olayı öncesinde Hazreti Ayşe ile Basra'ya doğru giderlerken Havep mevkiinde köpekler ulumaya başladı. Ayşe bu havlamalar üzerine Hazreti Peygamber'in mucize bir ihbarını hatırladı ve şöyle dedi. Hazreti Peygamber bana bir gün ileride Havep köpekleri birinize havlayacaklar. Ey Ayşe, o sen olmayasın. Hazreti Ayşe bunu söyledikten sonra geri dönmek istediğini bildirdi. Orduda tedirginlik başlamıştı. Abdullah bin Zübeyr bir çözüm buldu. Çevreden iki Arap bulup onlara bir şeyler vererek bulundukları mevkiin Havep olmadığını Ayşe'ye söyletti ve Ayşe bunun üzerine Basra'ya doğru yürüyüşünü sürdürdü. Evet, yürüyüş sağlanmıştı ama sahabi Abdullah bin Zübeyr'in yalancılığı da tarih kayıtlarına geçmiştir. Udüllük bu mu? Resul döneminde münafık ve yalancıların var olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi sahabi diye anılıyordu. Söz konusu münafık ve yalancıların çoğu Resul'ün vefatından sonra dinden irtidad edilmiş ve bununla da kalmayarak o günlerde nice insanların ve malın telef edildiği savaşlara ve fitnelere sebep olmuşlardır. Resul, güçlü basireti sayesinde vefatından sonra sahabesinin ne hale düşeceğini tahmin ederek veda hacında yaptığı konuşmada onlara şunu söylemiştir. Benden sonra birbirinizin kafalarını uçuran kafirler olmayın. Bakınız Müslim, İman 118-120, Buhari, İlim 43, Tirmizi, Fiten 28 gibi. Talha, Zübeyr ve Ayşe, Ali'yi eleştirmekten bir türlü çekinmediler. Muaviye ve Amr bin el-As, Ali'ye ve arkadaşlarına kılıç vurdu. Ömer, bu Ebu Hüreyre'nin rivayetini eleştirmiş, Halid bin Velid'e kötü söz söyleyerek fasıklığına hükmetmiş, Amr bin el-As ile Muaviye'yi hıyanetle suçlayarak bu ikisine devlete ait vergileri çalma suçunu isnat etmiştir. Tabiun da sahabe hakkında bu şekilde davranarak onların asilerini asi olarak görmüştür. Ancak daha sonraları halk sahabileri Rabler olarak görmeye başlamıştır. Ebu Reyye, Şerhül Madira 103. Bu Rableştirmenin Müslüman nesillere zararlarından biri de Kur'an'ın anlamını sahabenin beyanlarıyla dondurmak olmuştur. Oysa ki Kur'an sadece sahabenin yaşadığı devrin ve çevrenin kitabı değildir. Her devir ve çevre o kitabın muhatabı olduğuna göre her birimiz ona her gün yeniden bakmak zorundayız. Ve daha sonra bakan daha yukarı boyutta daha fazla şey görecektir. Bu Kur'an'ın zaman üstülüğünün, sünnetullahın bir gereğidir. Öztürk, Kur'an'daki İslam 454-457. Peki İmam-ı Azam'ı bile sahabe karşıtı ilan edenlerin dertleri nedir ve hareket noktaları neresidir? Elinizdeki eseri okuyanlar bu sorunun cevabını görmekte gecikmezler. Bu tür insanların dertleri Arabizmin sıkıntıya düşmesi, hareket noktaları da Arabizmin itham edilmesine karşı tedbir almaktır. Bu tedbir, Arabizme sataşanları din dışı ilan ederek etkilerini daha baştan kırmak şeklindeki Emevi stratejisidir. Sahabenin tümünün udul, hata ve günah üstü sayılması şeklindeki şirk, bühtanının dine yamatılmasını imkan dışı kılan ve en kuvvetli mütevatır iki hadisten biri sayılan Kevser Havuzu hadisini, Buhari'nin 10 küsür yolla sayfalarını aktardığı şekliyle görelim. Mahşerde benim havuzumun başına ilk gidecek olanınız benim. Sizden bazı kişiler oraya getirilecekler, ben onları tanıyacağım. Onlar da beni tanıyacaklar ama ardından benim yanımdan çekilip alınacaklar. Ben şöyle yakınacağım. Rabbim, bu nasıl olur? Bunlar benim ashabım. Bana şöyle cevap verilecek. Onların senden sonra neler yaptıklarını sen bilmiyorsun. Onlar senin arkandan irtidad edip tekrar eskiye döndüler. Sonra oradan biri çıkıp bunları alacak ve bir yere doğru götürecek. Ben nereye götürüyorsun bunları diye sorunca da şu cevabı verecek. Vallahi onları cehenneme götürüyorum. Buhari, Rikak 53, Hadis 6575, 6576, 6582, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93. Müslim, Fedail, Muhtelif Hadisler. 22. ayrımın sonu, sayfa 346.